Ayrım 3.
Telefonun bizi beklediği odaya girdiğimizde konuşamayacak kadar çok ağlıyordum. Ahize'yi Jean-Pierre'den annem aldı. O da ağlamaya başlamıştı şimdi. Konuşurken sesi çatlak çıkıyordu. Neyse ki derin derin soluk alarak konuşabilecek kadar kendimi toplamayı başardım. Ancak onunla her gün konuşuyor olsam kullanabileceğim hal hatır sorma laflarından başka bir şey gelmiyordu aklıma. ''Nasılsın Nard?'' dedim. ''Bir çocuğum daha oldu Zana. Yine köyde yaşıyorum.'' Bromi aksan değişmemişti. 14-15 yaşlarında özel hayatlarımızdan konuştuğumuz zamanlardaki gibiydi. Sanki hala Birmingham'daydık. Ne? Duyduklarıma inanamıyordum. Ona taizle baktıklarını, Nadia'nın orada her şey çözümlenir çözümlenmez onu İngiltere'ye götürecek uçağı beklediğini sanıyordum. Şevki'nin öylesine gururla bahsettiği korumanın ben gittikten sonra devam ettiğini düşünmüştüm. Şimdi ise onu önceden ikimizin de katlandığı aynı hayata geri götürdüklerini öğreniyordum. Ben ellerinden kurtulmuştum ama o kurtulamamıştı. Bir bebeği daha olduğu haberi ise beni derinden sarsmıştı. Bu hala Muhammed'in istediği zaman evlilik haklarını dayatabildiği anlamına geliyordu. Kız kardeşimin sürekli tecavüze uğradığı düşüncesi beni hasta etmişti. Daha kötüsü Nadia ikinci çocuğu Tina'yı doğurduğunda doktorlar bir daha çocuk yapmaması gerektiğini söylemişler ama o şimdi kısa aralıklarla iki doğum daha yapmak zorunda kalmıştı. Onu hamile bırakarak kontrol altında tutuyorlardı. Sürekli çocuklarla uğraşmak durumunda kalıyor, bu da ona düşünme, tartışma ve isyan etme zamanı bırakmıyordu. Govat, onu babamdan kendisine torunlar vermesi için satın almıştı ve Nadia, biz onu İngiltere'ye getirmeyi başarana ya da ölene veya iyice yaşlarına dek aynı kaderle karşı karşıya kalacaktı. Sinir küpü olmuştum ve hüsranımın bir kez daha içimde büyüdüğünü hissediyordum. Onu kurtarmalıydık. Bunu şimdi, çoktan zayıf düşmüş bedeni üstündeki doymak bilmez arzularıyla Nadia'yı öldürmelerine fırsat vermeden önce yapmalıydık. Birkaç soru daha sorup Markus'a ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. O da bana Avrupa'da neler olup bittiğini sordu. Son 4 yıldaki gelişmeleri açıklamaya çalıştım fakat kelimelerim birbirine dolanıyordu ve sonunda bağlantı koptu. İp kesilmişti. Eminim benden daha kötüydü. Birkaç dakikalığına ailesine ulaşıp geçmişinden dostça sesler işittikten sonra yine taizde bir oda dolusu erkeğin içinde kala kalmıştı. Cansız telefonu elimde tutmuş öyle dikilirken erkeklerin ona ne söylemesi gerektiği konusunda bağırdıklarını ve aralarında bundan sonra ne yapacaklarını tartıştıklarını düşündüm. Nadia boşluğa bakan gözlerindeki yaşları henüz silememiş, içlerinde öyle duruyordu. Ben düşüncelerimi yoluna koymaya çalışırken salon müdürü de bizi tekrar sahneye sürmeye uğraşıyordu. Müzisyenler şarkılarını bitiriyorlardı. Her şey birkaç dakika içinde son bulabilirdi ama artık zaman kavramını kaybetmiştim. Sonrasında bildiğim tek şey sıcak spot ışıklarının önüne yeniden getirilmemiz ve Jean-Pierre'in bizi selamlamasıydı. Ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Konuşabileceğimizden emin değildim. Neyse ki kelimeler ağzımdan kendiliğinden dökülmeye başladı ve rahatladım. Nadia yine köyde dedim. Ağzımdan çıkan her kelime beni boğacakmış gibiydi. Yemen'den ayrıldığımdan beri oradaymış. Bir bebeği daha olmuş. Kendi sesimi duyabiliyordum ve söylediklerim Nadia onları ilk söylediğinde olduğu kadar şok edici gelmişti bana. ''Ya Markus, onun durumu nasıl?'' diye sordu Jean-Pierre. ''Ben Yemen'den ayrılır ayrılmaz onu Nadia'dan almışlar. Bir daha görememiş. O yok artık. Kayboldu. Nihayet kaçıp kurtulduğum gün Yemen'de ağlarken bıraktığım mutsuz, zayıf yavruyu hatırladıkça kontrolümü kaybetmek üzere olduğumu düşündüm. Acı ve öfke içine titrerken elimden geldiğince metin olmaya çalışıyor, anneme konuşabilmek için bu işkencenin sona ermesini istiyordum. ''Peki şimdi ne yapacaksın?'' diye sordu Jean-Pierre. ''Vazgeçecek misin?'' Hayır. Bu kelimeyi yüreğimin tüm gücüyle haykırmıştım. Asla. Hiçbir zaman yılmayacağım. Nadia'nın çocuklarla İngiltere'ye gelmesini ve özgür olduğunu kanıtlamasını istiyorum. Nadia eve gelene kadar kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Teşekkürler Zana, dedi Jean-Pierre. Sana kitabın için tüm dünyada başarı diliyor ve Nadia'nın yakında özgürlüğüne kavuşmasını ümit ediyoruz. Program sona eriyordu. Yüzümü stüdyodaki tüm ekranlardan görebiliyordum. Gözlerim kızarmış, yanaklarım gözyaşlarıyla yıkanmıştı. Seyirciler müzik eşliğinde alkışlıyorlardı. Bitmişti artık. Kanepede otururken üzerimden 10 tonluk bir kamyon geçmiş gibi hissediyordum. Şevki'nin zayıflığımı görmesine izin vermemeye kararlı olduğumdan başımı dik tutuyordum. Annem yüzümü elleri arasına aldı ve kameralar ona döndü. Ben de hemen ona doğru eğildim ve ellerini yüzünden çektim. Seni ağlarken görmelerine izin verme anne, dedim. Seni ağlarken görmelerine izin verme. Annem kendini toplamaya çalışırken Şevki ona dönüp bir haltmış gibi sırıtınca üzüntüsü öfkeye dönüverdi. Bağırarak üstüne atlayıp boğazına sarıldı. Seni orospu çocuğu. Seni yalancı Arap piçi. Kamera ışıkları sönmüştü ama seyirci hala alkışlıyordu. Her şeyi gözleriyle görmüşlerdi. Kimin yalan attığını, kimin doğruyu söylediğini biliyorlardı. Suratında bizim yakaladığımız gururlu ifadeyi onlar da görmüştü. Şevki, Nadia'yı ve çocukları ellerinde esir tutanları temsil ediyordu. Şüphesiz ufak bir sorundan başka bir şey değildik onun gözünde. Diplomatik alanda kariyerini ilerletmek için bir fırsattık belki de. Fransız yayıncım Bernard Fixord annemi geri çekti ve onu sakinleştirmeye çalıştı. Seyirci yuhalayıp arkasından hakaretler yağdırırken Şevki dışarı çıkarıldı. Sarsıldığı görülebiliyordu. Derken seyirci bizi alkışlamaya ve Nadia Libre, Nadia Libre, özgür Nadia diye tezahürat yapmaya başladı. Dev bir adım atmıştık, bunu biliyorduk. Şimdi hikayemiz büyük bir habere dönmüştü. Sacre Soiree programının yaklaşımıyla bir hareketlilik ve açıklık kazanmıştı. Birazcık vurgun yemiş gibi olsak da onlara minnettardık. Nadia'yı geri getirecekse bunu her zaman yenilemeye hazırdık. Yaşadığımız drama televizyon ekranlarından tanık olmuş milyonlarca insanda stüdyodaki seyirciler kadar etkilenip hiddetlenmişti. Nitekim ondan sonraki birkaç hafta boyunca Yemen elçiliğinin mektup yağmuruna tuttular. Gazeteler bir şeyler yapılması gerektiğini yazarak hikayenin peşini bırakmadı. Mukbene'deki bahtsız kız kardeşler ulusal bir skandal haline gelmişti. Halk daha fazlasını bilmek ve bir çözüme varıldığını görmek istiyordu. Nasıl bir sansasyon yarattıklarını anladıklarında Sacre Soiree'nin yapımcıları bu büyük ilgi dalgasını sonuna kadar kovalamak istedi. Jean-Pierre programa yeniden çıkıp çıkamayacağını ve programda Şevki gerekli işlemleri yapmayı kabul etmek zorunda bırakılırsa ertesi gün onunla ve kamera ekibiyle birlikte Taiz'e gitmeye hazır olup olmadığımı sordu. İlk programdan sonra oraya tekrar gitme konusunu sık sık düşünmüştüm. Zaten annemle de hep bunu konuşuyorduk. Kendime hem televizyon ekibi hem de orada olacaklarını bildiğim yayıncılar tarafından korunacağımı telkin etmeme rağmen tehlikeli olduğunu biliyordum. Doğal hislerim bana bir daha o ülkenin yakınına bile gitmemem gerektiğini söylüyordu. Fakat bir dalganın tepesinde olduğumuzu da biliyordum. Uluslararası baskıyı sürdürebilirsek Yemenlileri pes etmeye zorlayabilirdik. Sorunu onlar adına öylesine utanç verici boyutlara taşıyabilirdik ki Fransız televizyonunda çekecekleri çileyi uzatmaktansa onurlarından ödün verip Nadia'yı ve çocukları bize teslim etmeyi yeğlemelerini sağlayabilirdik. Jean-Pierre programa seve seve tekrar katılacağımı fakat Yemen'e dönmeye cesaret edip edemeyeceğimi düşünmem gerektiğini söyledim. Program ayarlanmış, Şevki yeniden davet edilmişti. Şimdi bizden çok daha gergin görünüyordu. Bize Paris'teki Yemen Büyükelçisi'nin daha fazla utanç yaşamamak için Nadia ve çocukları derhal bırakmaya gönüllü olduğunu bildirmiş fakat anlaşılan Şevki onu hiçbir şey yapmamaya ikna etmişti. Şevki halkın gözündeki konumunu muhafaza etmek istiyordu. Durumu bir şekilde kurtarabilmek adına kariyeriyle kumar oynamaya hazırdı. Biz ise ona üstün gelmek için her şeyimizle kumar oynuyorduk. Bu kez öncekinden de fazla büyüklenerek konuşuyor ve istediğim zaman Yemen'e gitmekte özgür olduğum konusunda bir sürü sahte teminat veriyordu. Elbette ailemi ziyaret edebilirdim. Sanırım bir daha oraya dönecek cesareti bulamayacağımdan çok emindi. Biz zorluk ve engel çıkarırken kendilerini sorunu çözmeye çalışıyormuş gibi göstermek uğruna anlamsız davetlerde bulunup duruyordu. Sürekli olarak Nadia bir Yemen vatandaşı, o mutlu, gelmek istemiyor gibi ifadeleri tekrarlıyordu. O sırada evet Zana diyerek bana döndü Jean-Pierre. Bizimle Yemen'e gelmeyi kabul ediyor musun? Yarın durumu açıklığa kavuşturmak için. Bu sözleri duyunca derin bir iç geçirdim. Seyirciler soluklarını tutmuş cevabımı bekliyordu. Şevki'nin kibirli suratına baktım. Bendeki uzlaşmazlığı insanlara gösterip sevineceği anı bekliyordu. Buz gibi suyu olan bir yüzme havuzuna atlayacak cesareti toplamaya benziyordu. Sonunda kendimi suya bıraktım. Evet dedim. Kabul ediyorum. Seyirci alkışlamaya başladı. Şevki kendi konumunu yeniden düşünürken olması gerektiği gibi bir süreliğine sarsılmış göründü. Zana'nın yerinde siz olsaydınız, dedi Jean-Pierre ona dönerek, tüm dünyanın önünde bu öyküyü açığa çıkarmak için her şeyi yapar mıydınız? Şevki çok rahatsız olmuş görünüyordu. Terlemeye başladı ve konuyu değiştirmeye çalıştı. Babanızın sorunu dramatik, dedi bana. Yemen hükümeti ondan pasaportunu geri aldı. Bu doğru değil, dedim. Babamın İngiliz pasaportu vardı. Yemen pasaportu da vardı, diyerek mırıldandı Şevki. Belli ki daha ikna edici sözler düşünmek için zaman kazanmaya çalışıyordu. Seyirciler ise onun ikircikli sözlerini kınayarak fısıldaşıyorlardı. Jean-Pierre umudunu yitirmişçesine kafasını salladı. Bu öyküyü açıklığa kavuşturamazsak sorun asla çözülmeyecek. Sana, Vendôme'un yazarı, Sacré Soirée ile birlikte yemeğe gidecek. Kesin kararımı verdikten sonra korkmuştum. Otel odamıza dönüp yalnız kalır kalmaz anneme, gitmek istemiyorum, dedim. Denemek zorundayız Zeyn. Nadia'ya neler olup bittiğini, yalnız olmadığını ve onu kurtarmak için hala savaştığımızı göstermek zorundayız. Geri adım atmanın yolu yoktu artık. Yayıncılar da, yapımcılar da izlenecek tek yolun bu olduğuna inanıyordu. Ve herkes yapılacak işleri en iyi şekilde planlamak için görüşmelere başlamıştı. Annem ve ben onların bu büyük satranç oyununda küçük piyonlardan başka bir şey değildik. Otel odalarında fosur fosur sigara içip bekleyerek dünyanın vaktini harcıyorduk. Girişimlerin nasıl gittiği konusunda sık sık bilgi alıyorduk. Sonunda Yemenlilerin arzu ettiğimiz sürece Nadia ile ve çocuklarla görüşebilmemize, benim Markus'u görebilmeme onay verdikleri söylendi. Markus'u ülkeden çıkarmak istersen mahkemeye başvurabilirsin, demişti Şevki. Tek kelimesine bile inanmamam gerektiğini biliyordum. Fakat denize düşmüşseniz yılan da olsa bir şeylere sarılırsınız. Her şey öyle coşkuluydu ki onlarla sürüklenmekten kendimi alıkoyamıyordum. Oysa aklımın bir köşesindeki şüpheler beni tedirgin ediyor ve korku midemin çukurlarında kımıldanıp duruyordu. Jean-Pierre korktuğumu biliyordu. Endişelenme dedi. Seni kaçırmaya yeltenirlerse ben fidyen olurum. Beni rahatlatmaya çalıştığını ve samimi olduğunu biliyordum. Ama böyle jestlerin biz Yemen'e varır varmaz anlamını yitireceğinin de farkındaydım. Beni orada tutmaya karar verirlerse bunu engellemeye ne Jean-Pierre'in ne Bernard Fixon'un ne de başkasının gücü yeterdi. İstedikleri kadar protesto edebilirlerdi. Devlet başkanlarına mektup yazabilir, haftanın her günü televizyon programları düzenleyebilirlerdi. Fakat hiçbir şey değişmezdi. Ne var ki Nadia ve çocukları çıkarmak istiyorsam bu riski göze almak zorundaydım. Taiz'e gitmeyi kabul ettiğim andan itibaren her şey karmakarışık bir telaşla yürüdü. Annemin pasaportunun süresi geçmiş ama bunu fark etmemişti. Süresi bitmiş bir pasaportla Yemen'e gitmeyi düşünemezdik. Ülkeye girip çıkmamızı zorlaştıracak bir bahane vermek istemezdik onlara. Bu yüzden pasaportunu hemen yenilemeliydik. Ayrıca Yemen vizelerimizi Şevki'den almamız gerekiyordu. Şevki bir kez daha üstümüzde bir güç konumundaydı ve bundan yararlanmakta tereddüt etmemişti. Oradayken Nadia'yı ya da çocukları alıp götürmeye kalkışmamalıydık. Bizden buna söz vermemizi istemişti. Bir kamera ordusuyla birlikte onca insanın gözü üzerimizdeyken bunu yapabileceğimizi nasıl düşündü anlayamıyorum. Sanırım yalnızca biz ona güvenmek zorundayken kendisinin bize fazla güvenmediğini göstermek istemişti. Bize güvenmemekte haklıydı elbette. Nadia'yı ve çocukları kaçırmanın bir yolunu bulmuş olsam, Şevki'ye ne söz vermiş olursam olayım, yapardım bunu. Fransız yayıncım Bernard Fixo gerçekten çok cana yakın bir adamdı. Onunla Paris'e ilk gidişimde tanışmıştım. Hikayeyi duyduğunda resmen ağlamıştı. Bence bu duygulu davranışı daha çok promosyonu çok başarılı bir şekilde yapılan kitaptan elde edeceği şahsi çıkardan kaynaklanıyordu. Karısı Valérie Anne de Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing'in kızı olduğundan Paris'te etkili bir kişiydi. İkisi de ileriye doğru büyük bir adım attığımıza ikna olmuşlardı. Bizimle birlikte Yemen'e geleceklerdi. Valérie Anne, eğer Nadia ile yalnız kalmamıza izin verirlerse hiçbir kaçırma girişiminin gerçekleşmeyeceğine kefil oldu. Babasının önemli konumundan dolayı Valérie Anne'in sözü herhalde Jean-Pierre'inkinden daha güvenliydi. Tüm bunlar Şevki'nin patronlarına kendisinin ne kadar dikkatli davrandığını ve işbirlikçileri için ne derece yüksek bir fiyat talep ettiğini gösterebilmesi demekti. 10 kişilik özel bir uçak kiralandı ve hep birlikte Taiz'e uçtuk. Ailesiyle eşini dostunu bedavadan ziyaret edebilmesi Şevki'nin yanına kâr kalacaktı. Uçakta oraya varır varmaz karşılaşabileceğim bir sürü tersliği kafamda kurarken Jean-Pierre gittikçe gerginleştiğimi fark etti ve iyi olup olmadığımı sordu. Sinirlerimin neredeyse kopma derecesinde olduğunu bilmeme rağmen iyiyim dedim. Bak sana söylüyorum, ben bu insanları tanıyorum. Hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecek. Yemen'de hiçbir şeyi planlayamazsın. Etrafımız hükümet görevlileri, ordu ve polisle kaynayacak. Çocukların hepsini getirmeyecekler. Seyret, yanılmıyorum. Bekle göreceksin. Onlar neşe içinde en iyi sonucu beklerken ben bu kadar karamsar olmaktan nefret ediyor ama şüphelerimi ve korkularımı dile dökmekten de kendimi alamıyordum. Gerçekçi olduğumun farkındaydım. Şevki'yi saymazsak o grup içinde Yemen'de yaşamış tek kişiydim ve orada işlerin nasıl yürüdüğünü biliyordum. Sigara üstüne sigara içiyor, acımasızca tırnaklarımı kemiriyor ve Nadia'nın günü nasıl geçirdiğini hayal ediyordum. Programdaki telefon görüşmesinden sonra onu köye götürdüklerini düşünürsek bir Land Rover'la yeniden şehre geri getirilmiş olmalıydı. Muhtemelen ne olup bittiği söylenmemiş, yalnızca yolculuk için hazırlanması buyurulmuştu. Taiz'e varır varmaz kafasını bize ve kameralara ne söyleyip söylememesi gerektiğiyle doldurmaya başlayacaklardı. Mutlu olduğunu ve İngiltere'ye dönmek istemediğini onun ağzından duymamızı isteyeceklerdi. Nadia'nın söylediklerini yapmamasının ne kadar önemli olduğunu kavraması için dua ediyordum. Fakat devamlı üstüne gideceklerinden emindim. Bir isyan işareti gösterirse onu döveceklerini de biliyordum. Kötü düşüncelerden sıyrılıp aklıma başka şeyleri getirmeyi denedim. Çocukların onunla birlikte olduğunu hayal etmeye çalıştım. 4 yıldan sonra Markus'un nasıl göründüğünü zihnimde canlandıramıyordum. Beni tanımayacağını biliyordum. Tanısa bile onu çok küçükken terk ettiğim için bana nefretle bakardı herhalde. Yine de onu görmeyi arzuluyor ve kucaklamayı umuyordum. Onu terk etmediğimi, yine beraber olabilmek için onun özgürlüğüne kavuşturmaya çalıştığımı söylemek istiyordum. Ayrıldığımda olanları anlayamayacak kadar küçüktü. Şimdi en azından yapacağım açıklamayı dinleyebilirdi. En azından bir annesi olduğunu, yanında olamasa bile annesinin onu sevdiğini bilecekti. Gözlerimi kırparak yaşlara engel oldum ve hiç kimsenin benimle konuşmaya yeltenmemesi ümidiyle bakışlarımı pencereden dışarıya diktim. İnsanlar yüz ifademden anlayıp beni düşüncelerimle baş başa bırakmışlardı. Sana havaalanına geldiğimizde en büyük korkularım gerçekleşti. Resmi görünüşlü en az 30 adam bizi bekliyordu. Bazıları silahlıydı. Silahlarını göstermekten hiç çekinmiyorlardı. Yerel bir film ekibi de vardı. Şüphesiz Yemen basının da hikayeyi örtbas etmekte özgür olduğunu yabancılara göstermek amacıyla kiralanmışlardı. Konuyla ilgili Yemen halkının ne söylendiğini düşünmek bile istemiyordum. Görevliler pasaportlarımızı aldılar ve Şevki dostlarıyla birlikte gözden kayboldu. Şimdi ana yurdunda olduğu için çok daha rahattı. Burada önemli bir kişiydi ve gerçekten güçlüydü. Çevreme baktığımda annemle ben yalnız başımıza orada öylece otururken herkesin fısıldaşıp tartışmakla meşgul olduğunu görebiliyordum. Buranın kokuları ve Arapların ses tonlarıyla ilgili tüm hatıralarım geri gelmiş beni titretiyordu. Paris'te o kadar kendinden emin ve güçlü olan Bernard, Valerie Anne ve Jean-Pierre'in varlıkları birden daha az güven verici gözükmüştü. Ne olup bittiğinden bizden daha emin olmadıkları açıktı. Bir sonraki adımımızın ne olacağını söylene dek hepimiz bekledik. Sonunda Taiz'e uçmamıza karar verdiler. Oraya akşam vardık ve Sheraton Otel'e yerleştik. Buluşma ertesi gün gerçekleşecekti. Annemle aynı odayı paylaşıyorduk. Bütün geceyi şehrin kırpışan ışıklarına bakıp çay ve sigara içerek geçirdik. Uzun sessizlikler arasında yüzlerce kez aynı konuyu yineleyip durmuştuk. Camilerden duyduğumuz uyan çağrılarına kadar saatlerin birbirini kovalaması sanki sonsuza dek sürmüştü. Şafak çatıların üstünden yavaş yavaş söküyor, imamlar inananları namaza çağırıyordu. Şehrin ışıkları sönmüş, günün sıcaklığı artmaya başlamıştı. Gergin, yorgun ve Nadia ile çocukları görme konusunda sabırsızlık. İşlemler saatlerce sürüyor gibiydi. Sonunda şehir merkezine götürüldük. Görevliler yolda Nadia ile özel bir odada görüşüp istediğimiz sürece konuşabileceğimizi söylediler. Kalbim kulaklarımda gümbürdüyor, vakit yaklaştıkça soluk almam zorlaşıyordu. Araba ne zaman bir kavşakta yavaşlasa birinin bize durdurup her şeyin iptal edildiğini veya Nadia'nın orada olmadığını, bir sonraki gün ya da bir sonraki hafta ya da gelecek ay gelmek zorunda kalacağımızı söyleyeceğini sanıyordum. Gerçekten sözlerini tutup Nadia'yı hemen görmemize izin vereceklerine inanamıyordum. Özelliksiz bir hükümet binasına geldik ve bizi bir kere daha bekletileceğimiz arka bahçeye götürdüler. 3 sandalyesi ve ufak bir masası olan, 3 tarafı beyaz badanalı yüksek duvarlarla çevrili bir taraça vardı orada. Sacrisoire ekibi kameralarını ve ışıklarını yerleştirmeye koyulmuştu. Hala buluşmanın gerçekleşeceğinden ve gerçekten 4 yıldan sonra onunla yüz yüze konuşabileceğimden emin olamıyordum. Bahçenin her yerinde ama belli bir mesafede 30-40 Yemenli duruyordu. Ve muhtemelen bizi havaalanında bekleyenlerle aynı kişilerdi. Bazılarının elinde video kamerası vardı. Land Rover'lar ardı ardına çıkıp geldiler ve her seferinde Nadia'nın inmesini bekledim. Ama hep önemli görünüp etrafındakilere emirler yağdırarak kasıla kasıla yürüyen başka erkekler çıkıyordu içlerinden. Bizden yana bakarak aralarında fısıldaşıp duran bu herifler silahlarıyla etrafa dolanırken onları izleyerek 2 saat oturduk bahçede. Sanki kasten bizi sinirlendirmeye ve güvenimizi kırmaya çalışıyorlardı. Taktikleri işe yarıyordu. Ancak inatla dayanmaya da kararlıydık. Tuhaf bir blöf dönüyordu ortada. Gelen görevli sayısının çoğaldığını görünce annem de ben de hata yaptığımızı anlamıştık. Oyunlarına gelmiştik. Şevki'nin Fransa'da canlı yayında verdiği tüm sözler Yemen'de bu bahçenin acı gerçekliğinde boşa çıkıyordu. Bernard ve Jean-Pierre durumun kontrolü nasıl ele geçireceklerinden hiç emin gözükmüyorlardı. Yemenlilerin sahneye koymaya hazırlandıkları şovu kaydetmekten başka bir şey yapamayacaklardı. Olayı hızlandırmak veya durumu etkilemek için ellerinden hiçbir şey gelmezdi. Ansızın bahçenin girişinde Nadia belirdi. Baştan aşağı karalara bürünmüştü. Annem de ben de onu hemen tanıdık. Bize doğru yaklaşırken her yandan kameralar vurulmaya, flaşlar patlamaya başlamıştı. Kocası Muhammed yanındaydı ve kucağında bir çocuk taşıyordu. O anda annemin kolunu tuttum. Markus mu? Dedim. Her şeye rağmen onu bana getirmiş olabileceklerine inanmıyordum. Fakat ismini söyler söylemez o olmadığını anlamıştım. Küçük bir bebekti. Nadia'nın son çocuğuydu. 6 yaşındaki bir çocuktan eser yoktu ortada. Hüsrana uğramıştım. Verdikleri sözü tutmayacaklardı. Onlar yaklaşırlarken Şevki peçesinin altından kulağını fısıldayarak Nadia'ya ne söylemesi gerektiğini bildiriyordu. Nadia'nın şaşkın ve korkmuş gözleri peçesinin açık kısmından ok hızıyla bir o tarafa bir bu tarafa bakmaktaydı. Kalabalık sessizce izleyerek uzaklığı koruyordu. Kameralar ve fotoğraf makineleri medya için ve davada olması gereken yüzlerce resmi dosya için bu görüşmeyi çekmeye devam ediyordu. Fotoğraflardan bazıları sonradan Hello dergisinin özel sayfalarında yer alacaktı. Nadia birkaç adım ötemizde durdu ve avuçlarını açarak ellerini kaldırdı. ''Neler oluyor?'' diye sordu bize. Sesi korkudan titriyordu. ''Ne demek istiyorsun?'' dedi annem. ''Bütün bunlar da ne?'' Başıyla insan ve kamera kalabalığını işaret etmişti. ''Bu insanlar niye burada?'' ''Bizim yüzümüzden değil Mart'' dedi annem. ''Onların suçu. Seni, çocukları ve Markus'u görebileceğimize söz vermişlerdi. Çocuklar nerede?'' Nadia Muhammed'e kızgın bir bakış fırlatıp ''Hepsi okulda'' dedi sertçe. Görevliler, Şevki dahil, bahçenin kapısına toplanmış, kaçmaya kalkışmamamız için bir set oluşturmuşlardı. Nereye gidebileceğimizi düşünüyorlardı, elbette orasını Tanrı bilir. Muhammed'e doğru yürüyüp kendimi nazikçe onu selamlamaya zorladım. Bebeğe hayran kalmıştım. Uzun zamandır kayıp bir kız kardeşin bütün içgüdüleri kardeşini bağrına basmasını, haykırıp ağlamasını söylerken böyle bir durumda nasıl davranmam gerektiğini düşünmeye çalıştım. Bir Yemen kameramanı çok fazla yaklaşmıştı. Ona Arapça annesinin evine gitmesini patlatıverdim. Nadia kikirdemişti. Bir an için onu korumaya çalıştığım, beraber muzurluk yaptığımız eski günlerdeydik sanki.